Üçüncü ayrım, sayfa 15. Dalgın ve düşünceliydi. Ağır ağır yürürken birden taş köprüye geldiğini fark etti. Üç gözlü olduğu için kimileri buraya üçler köprüsü derdi. İnşaatında siyah kesme taş ve Horasan harcı kullanılan köprünün yapımına Selçuklu Sultanı Alparslan zamanında başlanmış, Melikşah zamanında Vezir Nizamülmülk'ün gayretleriyle tamamlanmıştı. Geçmişte Alamut fedaileri köprüyü birkaç kez tahrip etmelerine rağmen sultanın emriyle her seferinde yeniden yapılmıştı. Ağır ağır yürürken nice savaşlara tanıklık eden köprünün üzerinde durup bir süre sonsuz bozkırlara takılıp kaldı. Taygad'ın gazabını bilmelerine rağmen bazılarının inadına depolarını su havzasına yapmalarını anlamakta zorlanıyordu. Bir tacir, tacir gibi düşünmeli, kâr ve zarar hesaplarını iyi yapmalıydı. Selin zararlarını ve ulaşımın kolaylığını tartıp değerlendiremeyen birinin ticarette uzun süre kalması düşünülemezdi. Hayat böylelerine karşı çok acımasızdı. 20 yıllık ticaret yaşamında nice tacirlerin bu piyasadan silindiklerine tanık olmuştu. Onların en büyük hatası doğru düşünememeleriydi. Gözleriyle ufuk çizgisini uzun süre tarayıp durdu. Arazi Tayga'nın solunda inadına engebeliydi. Ulaşımı zorlaştıran derin vadiler, irili ufaklı tepeler ve çıplak dağlar fersahlarca kuzeydeki Organa Kanyonu'na kadar uzanıyordu. Bir ara dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Üçler Köprüsü'nün engebe ile bozkırı birleştirdiğini ilk kez fark ediyordu. Yıllarca gördüğü ve her köşesini bildiğini sandığı bir yeri yeniden keşfetmek gerçekten heyecan vericiydi. Gözleri yorulmuş gibiydi. Yeniden yürümeye başladı. Köprünün yarısına kadar ilerledikten sonra ne düşündüyse vazgeçip geri döndü. İki sadık koruması da gölge gibi kendisini izliyordu. Depoya doğru dalgın dalgın yürürken bir süvarinin dört nala kendilerine yaklaştığını gördüler. Bekçor'la Baytaş hemen kılıçlarını çekip efendilerine yaklaşırken Bay Rostov son derece soğukkanlıydı. Eliyle kılıcının kabzasını tutup beklemeye başladı. Aralarında çeyrek fersahlık mesafe ya var ya yoktu. Meşhur süvari bir bölük Moğol askeri tarafından takip ediliyordu. Her kimse cesur ve soğukkanlı biri olmalıydı. Bir taraftan peşindekileri atlatmaya, diğer taraftan da bileklerini bağlayan ipi dişleriyle çözmeye çalışıyordu. Beline kadar inen beyaz, uzun saçları ve bir tutamlık sakalı vardı. Siyah şalvar ve beyaz kaftan giymişti. Belinde bir ucu diz kapaklarına kadar uzanan kırmızı bir kuşak bulunuyordu. Siyah deri torbasını omzuna asmıştı. Saç ve sakalında tek bir siyah tel olmamasına rağmen yaşı 30'u geçmezdi. Atını olanca hızıyla sürerken peşindekiler de yaylarını gerip ok menziline girmeye çalışıyorlardı. Çok geçmeden atış menziline giren Moğol süvarileri yaylarını gerip bıraktılar. İsabet alan at arka ayakları üzerinde şaha kalkar gibi yapıp hızla yana doğru yuvarlanırken süvarisini en az 20 adım öne fırlattı. Fakat süvari çok önerliydi. İnanılmaz bir yöntemle sarsıntıya ve düşmeye karşı kendisini korumasını bildi. Göz açıp kapatıncaya kadar başını dizlerinin arasına çekip el ve kollarının yardımıyla topa benzeyen bir şekle dönüştü. 10-15 kulaç, bir kulaç 1,82 metredir kadar yuvarlandıktan sonra bir yay gibi doğrularak depoların arasına girip kayboldu. Bay Rostov, meçhul süvarinin hareketlerine hayran kalmıştı. Hızla koşan bir atın üzerinden en az 10 kulaç ileriye fırlayan bu süvari herhangi biri olsaydı ölmese bile vücudunda sağlam kemik kalmazdı. Adam öylesine ustalık sergiledi ki bunu 100 savaşçıdan biri zor yapabilirdi. Benzer bir savunmanın öğrenilmesi ve öğretilmesi en az 3 yıllık sistemli bir çalışmayı gerektirirdi. Böylesi ileri savunma ve savaş yöntemlerinde bedenin olduğu kadar zihnin de eğitilmesi önemliydi. Meçhul süvarinin sıradan biri olmadığı kesindi. Moğollar etrafa dağılıp kaçağı ararken Bay Rostov da adımlarını sıklaştırarak Sayvan'a doğru yürümeye başladı. Soldaki büyük deponun önünden geçerken birden durdu. Meçhul süvari esirlerin arasındaydı. Kaftanını çıkarmış, uzun saçlarını toplamıştı. Kuşağını başına sarık gibi doladığından diğer esirler arasında pek fark edilmiyordu. Kömür gibi simsiyah iri gözlerini kendisine dikip öylece bakıyordu. O bakışlar yalvaran ve imdat dileyen birinin bakışları değildi. Daha çok gurur, ihtiras ve özgüveni yansıtıyordu. Uzun yıllar insanları yönetmeye alışmış birini bakışlarından hemen tanırdı. Meçhul süvari bir yerin valisi ya da bir bölüğün kumandanı olmalıydı. Her kimse belli ki Moğolları çok kızdırmıştı. Bu sırada Moğol atlılarının da aramaları devam ediyordu. Birliğin başındaki uzun perçemli, seyrek sakallı, çekik gözlü kumandanı tanıyordu. Onu birkaç kez Ketboğa'nın çadırında görmüştü. Kumandan da kendisini tanımış olmalı ki, "Bay Rostov, azılı bir kaçağın peşindeyiz. Buraya girdi. Dikkatli olsanız iyi olur," dedi. "Kimmiş?" diye sordu Bay Rostov. "Tehlikeli bir büyücü." Rostov böyle bir cevap beklemiyordu. "Büyücü mü?" diye sordu hayretle. "Evet." "Neden öldürmediniz? İsteseydiniz pekala yapabilirdiniz. Ketboğa onu canlı istiyor." "İyi, o zaman arka taraftaki atların olduğu yere bakın," dedikten sonra ağır adımlarla sayvana doğru yürümeye başladı. Korumaları Baytaş'la Bekçor 5 adım geriden kendisini izliyordu. Baytaş gördüklerine şaşırmış gibiydi. "Kaçağı sen de gördün mü?" diye sordu Bekçor'a. Bekçor kendinden de gördüklerinden de emindi. "Elbette," diye cevapladı arkadaşının sorusunu. Baytaş çok meraklıydı. "Bizim gördüklerimizi Bay Rostov da görmüştür umarım." "Gördüğünü ikimiz de gördük. Peki neden onu korudu?" "Onu koruduğunu da nereden çıkarıyorsun? İsteseydi onu kolayca yakalatabilirdi." "Yakalatmaması onu koruduğu anlamına mı gelir? Sence gelmez mi?" Bekçor arkadaşına dikkatle bakarak, "Bu soruya doğru cevap verebilmek için bazı ön bilgilere ihtiyaç vardır," dedi arkadaşına. "Ne gibi?" diye sordu Baytaş merakla. Bekçor güven verici bir ses tonuyla anlatmaya başladı. Her şeyden önce Bay Rostov'un onu tanıyıp tanımadığını, sonra da onu yakalatmak isteyip istemediğini bilmeliyiz. Gördüğü halde yakalatmaması, yakalatmayacağı anlamına gelmez. Kendine göre daha uygun bir zaman ve şartın doğmasını beklemiş olabilir. Bilmem yeterince anlatabildim mi? Doğrusunu istersen pek anladığımı söyleyemem. Şöyle diyelim," dedi ve anlatmaya başladı. "Bay Rostov bir ticaret adamıdır. Sorunlara hep kar ve zarar açısından bakar. Söyleyebilir misin bana, Bay Rostov için bir kaçağın yakalanması mı yoksa yakalanmaması mı daha karlıdır?" "Bunu ben bilemem." "Bay Rostov da bilmiyordu. Bunun için gelişmeleri doğal akışına bıraktı." "Bunu neden yapsın ki?" "Bay Rostov'un bu kaçağı yakalatmak istemesi için bu adamın kim olduğunu ve kendi çıkarları için kullanıp kullanamayacağını bilmesi gerekir. Eğer onun yakalanmaması kendisi için gerekliyse, İnan ki sonsuza kadar onu korur. Ya onun varlığını tehlikeli görürse, o zaman hiç düşünmeden yakalatır." "Peki adam hakkında hiçbir şey bilmiyorsa, o da bir yolunu bularak kaçıp kurtulursa neler olur dersin? Buna ihtimal veriyor musun?" "Neden vermeyeyim ki? Sert düşüşten kurtulabilecek kaç kişiyi tanıyorsun?" "Fazla değil ama bunun pek önemi yok. Adamın dediğin koşullarda yakalanmamasıyla Bay Rostov bir şey kaybetmez." Baytaş'la Bekçor sohbeti koyulaştırırken Vardan koşarak efendisini selamladıktan sonra "Bay Rostov, 200 çocuk, 300 kadın ve 1000 erkek olmak üzere toplam 1500 esir harekete için emrinizi bekliyor," dedi. Rostov kararlı bir sesle "İyi, biz esirlerle hemen yola çıkıyoruz. Siz de sandıkları katırlara yükleyip peşimizden gelin," dedi. Vardan "Baş üstüne," diyerek katırların bulunduğu bölgeye giderken Rostov da kumandanlarıyla birlikte esirleri önlerine katarak Suda'ya doğru yola koyuldu. Esirler el ve ayaklarından zincirlerle bağlanmış uzun bir sıra oluşturmuşlardı. Bay Rostov 20 korumayla birlikte katarın en önünde gidiyordu. Diğer korumalar ise arkada ve yanlardaydılar. Depodan yaklaşık 200 kulaç uzaklaşmışlardı. Birden at kişlemeleriyle karışık insan çığlıkları duydular. Rostov atını durdurarak geriye baktı. Askerler kaçağın izini bulmuşlardı. Fakat onu yakalamak ne mümkün? Adam bir çita çevikliğiyle depoların aralarından kayıp çatıların üzerinden uzaklaşmaya başladı. Moğollar onu yakalamaya kararlıydılar. hiç tereddüt etmeden peşine takıldılar. Kaçan bir kovalayan ise en az 50 kişiydi. Bölüm 3. Bozkır'da amansız bir ölüm takibi başlamıştı. Meçhul süvari 4 nolu uzaklaşmaya çalışıyordu. Atı kanter içindeydi. Ağzından köpükler saçıyordu. Peşindekiler ise inadına takibi sürdürüyorlardı. Siyah bir atlı soldan, beyaz bir atlı ise sağdan kendisine yaklaşmaktaydı. Aralarındaki mesafe ancak bir at boyu kadardı. Diğerleri ise yaklaşık 50 kulaç geriden izliyorlardı. Meçhul süvari bir ara atını yavaşlatır gibi oldu. Peşindekiler bu şaşırtıcı hamleyi çözemediler. Onun ne yapmak istediğini anlamaya çalışırken o inanılmaz bir hareket yaptı. Dört nala giden atının üzerinde ters takla atarak soldan gelen ve hızla kendisine yaklaşan siyah atlı Moğol'un tam arkasına düştü. Artık bir atın üstünde iki kişi vardı. Moğol neler olduğunu anlayamadan meçhul süvari seri bir hareket yaptı, onun kılıcını alarak ani bir darbeyle işini bitirdikten sonra sağa dönüp kılıcını öylesine ustalıkla fırlattı ki sert çelik parçası kendisine yaklaşmakta olan diğer atlının zırhını parçalayarak göğsüne saplandı. Artık yakın tehlikeyi atlatmıştı. Atını yeniden hızlandırdı. Peşindekiler ise vazgeçecekmiş gibi görünmüyorlardı. Amansız takip bu düzende devam ederken dönüp geriye baktı. Üç Moğol'un soldan, dördünün de sağdan kendisine yaklaştığını gördü. Sağdan gelenler sürek avında kullandıkları yakalama ağını açmış, soldakiler ise kılıçlarını çekmişlerdi. İsteselerdi kendisini oklayarak öldürebilirlerdi fakat bunu yapmamışlardı. Niyetlerinin kendisini canlı yakalamak olduğu anlaşılıyordu. Tekrar geri dönüp süvarilere dikkatle bakarak onların kılıç tutuşlarından atının bacağını kesmek istediklerini anladı. Böylece kendisini yere düşürüp vahşi bir hayvan gibi ağla yakalayacaklardı. Rakiplerinin hamlesini çözmüştü. Birden atını yavaşlattı. Peşindekiler onun nasıl bir hamle yapacağını anlamaya çalışırken o torbasından iki karış uzunluğunda boruya benzer bir çubuk çıkardıktan sonra atının üstünde olduğu halde aniden geri döndü. Atlıların üçü sağdan, dördü de soldan geliyordu. Aralarındaki mesafe bir adım kadardı. Elindeki çubuğu ağzına götürerek sağdan gelenlere dönüp hızla üfledi. Yaklaşık iki kulaç uzunluğunda mavi bir alev dalgasına kapılan atlılar canhıraş çığlıklar atarak yere yuvarlanırken meçhul süvari hemen sola dönerek ikinci üflemeyi gerçekleştirdi. Ağ taşıyan süvariler yılan dili gibi uzun ve yakıcı aleve fazla dayanamayarak saf dışı oldular. Bu arada arkadan gelen diğer süvarilerin atları ürkerek binicilerini yere fırlattı. Onlar yeniden toparlanmaya çalışırken zaman kazanan meçhul süvari arayı bir hayli açmıştı. Moğolların şaşkınlığı uzun sürmedi. Çabuk toparlanarak yeniden takibe koyuldular. Meçhul süvarinin atı iyice yorulmuştu. Böyle giderse fazla dayanamayacağını düşünüyordu. Her şeye rağmen yine de soğukkanlılığını koruyordu. Kendinden emindi. Dönüp yeniden arkaya baktı. Adamlar arayı kapatmaya çalışıyorlardı. 100 adım kadar önündeki sığ dereden geçip kuzeybatıya yöneldi. Dağlık bölgede izini kaybettirmek istediği anlaşılıyordu. Çok geçmeden keskin ve sivri kayalarla kaplı oldukça engebeli bir araziye girdi. Yolun bundan sonrası atlı ulaşıma uygun değildi. Neredeyse çatlayacak duruma gelen atını bırakıp ancak bir kişinin geçebileceği ince bir dağ yolunu izleyerek yokuş yukarı çıkmaya başladı. Bölgenin yabancısı olmadığı anlaşılıyordu. Ne yaptığını biliyor gibiydi. Çok geçmeden peşindekiler de geldiler. Meçhul süvari dönüp gelenlere baktı. Aralarındaki mesafe yaklaşık 200 adım kadardı. Fakat bulunduğu dağlarda atılan 100 adım Bozkır'ın 1000 adımına denkti. Bozkır'da birini kovalamak ve yakalamak Moğol savaşçıları için zor değildi. Ama tanımadıkları ve bilmedikleri dağlık bir arazide bulunuyorlardı. Bozkırlılar dağ koşullarına alışkın değillerdi. Moğol atlıları yalnız araziyi değil, peşinde oldukları kaçağı bile doğru dürüst tanımıyorlardı. Kumandanları tehlikeli bir büyücü olduğunu söylemişti. Hakkında bildikleri yalnız bu kadardı. Böyle bir arazide, böyle bir kaçağı yakalamak için bu bilgi yeterli değildi. Moğol savaşçıları dağ eteğine yaklaşınca durup bir süre kaçağın hareketini izlediler. Zayıf, ablak suratlı, basık burunlu, Kısa perçemli onbaşı akbörü, iri yarı, sert bakışlı kumandanı Cebe'ye ''Yüzbaşım takip edecek miyiz?'' diye sordu. Yüzbaşı öfkeliydi. ''Daha iyi bir fikrim var mı?'' dedi onbaşıya. ''Dönmemizin daha iyi olacağını düşünüyorum.'' deyince yüzbaşının asık suratı iyice asıldı. Öfkeli bir dille ona çıkıştı. ''Demek dönelim diyorsun.'' ''Evet, sen ne dediğinin farkında mısın onbaşı? Adam önümüzde, elimizi uzatıp tutabilecekken sen kalkıp dönmekten söz ediyorsun.'' dedi kızgın bir dille. Onbaşı düşüncesinde ısrar ediyordu. ''Yüzbaşım, arazinin yabancısıyız. Bayattan beri adamın hareketlerini izliyorum. Yöreyi iyi bildiği anlaşılıyor. Bizi bir tuzağa çekme ihtimalidir beni düşündüren.'' ''Tuzak bile olsa 40'a karşı tek kişinin ne kadar şansı olabilir ki?'' Onbaşı iddialarını akli gerçeklere dayandırmaya çalışıyordu. ''Yüzbaşım, savaşta sayısal üstünlük gerekli ama kazanmak için yeterli değil. Çok değil, 3 saat kadar önce 50 kişiydik, şimdi 40'a düştük. O ise hala tek kişi. Ayrıca bizi çekmek istediği yerde 150 kişinin beklemediğin ne malum?'' Yüzbaşı düşüncesinde ısrarlıydı. ''Boşuna kuş kullanıyorsun. Adamın bizi herhangi bir yere çektiği ettiği yok. İzlediği yola baksana. Sonuna kadar gitse zirveye çıkar. Onu yapamayacağına göre sola sapıp Karadere'ye inecektir. Oraya varınca ikiye ayrılıp soldan ve sağdan hareketle dağın arka yamacında dereye inmeden kıstırıp yakalarız onu.'' Kumandanın ısrarı üzerine onbaşı daha fazla konuşmadı. Kısa sakallı, çekik gözlü, şişman bir er lafa karışarak ''Kumandanım, dağın zirvesi dikkatinizi çekti mi?'' diye sordu. ''Ne varmış zirvede? Dağ gibi dağ işte.'' ''Keşke öyle olsa.'' Yüzbaşı kızmıştı. ''Ne demek istiyorsun asker?'' dedi öfkeyle. Asker ağır ağır anlatmaya başladı. ''Kumandanım, bir kere dağın zirvesi bulutların arasında kaybolmuş.'' dedikten sonra eliyle sol yamaçtaki bez, iplik ve kumaş bağlı kayaları işaret ederek ''Gördüğünüz gibi bunlar da adak kayaları.'' dedi. Yüzbaşı kaşlarını çattı. ''İyi de bütün bunların bizimle ilgisi ne?'' Asker tok bir sesle ''Kumandanım, bulunduğumuz yere dağ deyip geçmemek lazım. Burasının Altaylar gibi kutlu bir dağ olduğu meydanda ilahi güçleri olan bir şamanı başı dumanlı kutlu dağda öldürmek doğru mu?'' diye sordu. Kumandan belli etmemeye çalışıyordu ama kızmıştı. Sesini yükselterek ''Bak asker, üç şeyi anlaman lazım. Birincisi, peşinde olduğumuz kaçağın şaman olup olmadığını bilmiyoruz. İkincisi, adamı öldürmek gibi bir niyetimiz de yok. Sadece yakalayacağız. Üçüncüsü ve en önemlisi, onu yakalamaya mecburuz. Yakalamamak gibi bir seçeneğimiz yok. Eğer boş dönersek, Ketboğa hepimizin boynunu vurdurur. Haydi, onu atlattık diyelim. Bu kez de hanın gazabından kurtulamayız. Bilmem anladın mı?'' dedikten sonra bir süre askerlerini süzdü, sonra da ''Başka itirazı olan var mı?'' diye sordu. Kimseden itiraz gelmeyince atlarından inerek başta kumandanları olmak üzere tek sıra olup kaçağın peşine takıldılar. Daha çok zorluydu. İki adım eninde kıvrımlar yapan dar bir yolda güçlükle ilerliyorlardı. Yolun her iki tarafındaki bıçak gibi sivri ve keskin kayaların yüksekliği yer yer 10 kulacı buluyordu. Ulaşımın zorluğuna rağmen yine de hızlı adımlarla ilerlemeye çalışıyorlardı. Onbaşı akbörü gözünü kaçaktan bir an olsun ayırmıyor, onun her hareketini yorumlamaya çalışıyordu. Bir ara ''Kumandanım, anlayamadığım bir şey var.'' dedi. Kumandan önündeydi, küçümseyici bir dille ''Neymiş o anlayamadığın şey?'' diye sordu. Onbaşı heyecanlı görünüyordu. ''Kaçak!'' Hızlı adımlarla giderken birden yavaşladı. Sanki kendisine yetişmemizi istiyormuş gibi bir hali var diye karşılık verdi kumandana. Kumandanın az önceki öfkeli halinden eser yoktu. Oldukça sakin görünüyordu. ''Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. O da bizim gibi yorulmuş olmalı.'' dedi onbaşıya. Kumandanın cevabı onbaşıyı tatmin etmemişti. ''Umarım öyledir.'' dedi kendi kendine. Kumandan kendinden emin görünüyordu. Geri dönerek ''Başka ne olabilir ki?'' diye sordu. Onbaşı ''Bir tuzak kokusu alıyorum.'' deyince kumandan hayretle ''Tuzak mı?'' diye sordu. ''Evet kumandanım.'' ''Fazla evhamlı olman iyi değil. Geçen yıl Otrar seferinde çalıları asker zannedip bizi sabaha kadar uyutmayan kırgıza benzemeye başladın. Kumandanım, o günkü şartlar şimdikinden farklıydı. Kırgızın evhamı ile seninki arasında ne fark var söyler misin? Dedi kumandan. Onbaşı ısrarlıydı. Kumandanım, loş bir gecede ışık ve gölge yoğunluğu belli açılardan bakılırsa görüşümüzü etkiler ve bazı şeyleri olduğundan farklı görebiliriz. Bu evham değil, hepimizin başına gelebilir. Ama şu anki durum çok farklı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 26.